Yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özoğa ve şu anda sizlere Paris'ten sesleniyorum. Buraya geliş amacım aynı zamanda bu videonun konusu olan Huawei P20 Pro. Yani akıllı telefon dünyasının epeydir merakla beklediğim yeni nesil telefon modeli. Şimdi isterseniz sözü daha fazla uzatmayalım ve Huawei P20 Pro bizlere neler sunuyor daha yakından bakmaya başlayalım. P serisi akıllı telefon modellerinde eğer hafızam beni yanıltmıyorsa kamera konusundaki atılımlarına P8 ile başlayan Huawei, Leica ile yaptığı iş birliği çerçevesinde bugün bambaşka bir seviyeye gelmiş durumda. Hani düşünüyorum da nerede o 5 yıl öncesinin Huawei'yi, nerede şimdiki Huawei? P20 Pro için şık tasarım ve gelişmiş kamera vurgusu yapan Çinli şirket daha fazla sanat, daha fazla ışık ve daha fazla zeka parıltısını yakalayacağını söylüyor. Peki böylesine iddialı söylem ve vaatler tam olarak neye dayanıyor? Hadi gelin şimdi hep birlikte bunun cevabını arayalım. Önce tasarımla başlayalım isterseniz. P20 Pro'nun genel görünümünde belki de en dikkat çekici özellik dünyanın ilk gradyan renk seçeneğine sahip telefon olması. Twilight adını taşıyan çift tonlu renk alternatifi gerçekten son derece şık görünüyor. Akıllı telefonlarda siyah, beyaz, gri, kırmızı ve altın gibi renk seçeneklerine epeydir aşinayız zaten. Ancak P20 Pro'nun mor ve mavi renkleri iç içe geçiren yeni renk çalışması telefonun özellikle arkadan görünümüne keyif kazandırmış. Standart yani alışagelmiş renk seçeneklerine de sahip olan P20 Pro'da öyle zannediyorum ki pek çok kullanıcının ilk tercihi Twilight olacaktır. Arkadan bakıldığında böylesine özgün bir görünüme sahip olan P20 Pro'da ön kısma geçtiğimiz zamansa çentik merkezi endüstriyel tasarım tercihi akıllara iPhone 10'u getiriyor. Çentik aslında Essential Phone'la başlayan bir tercih olsa da daha geniş kitlelere ulaştığı için Apple'dan olur oldum. Selfie'yle kıyasladığım zaman yani P10 Plus'la yan yana getirdiğim zaman ekran kas oranı ciddi gelişim gösteren, çentik sayesinde üst çerçeveden büyük oranda arınmayı başaran P20 Pro, yuvarlatılmış kenarları ve ekranla çerçeve arasına giren ve bana soracak olursanız biraz daha ince olması gereken çerçeve katmanıyla kimi rakipleri bir yana bence Mate 10 Pro kadar özgün ve agresif görünemiyor. Özellikle önden bakıldığı zaman az önce de ifade ettiğim gibi. Hoşuma giden detay ise parmak izi okuyucusuna da ev sahipliği yapan alt çerçevenin tasarımcılar tarafından teknik sınırlar çerçevesinde mümkün olduğu kadar minyatür tutulması. Bu tasarım anlayışı ister istemez aklıma Pro olmayan düz Mate 10 modelini getirdi. Hazır parmak izi okuyucusundan bahsetmişken P20 Pro bu konuda gerçekten müthiş derecede hızlı çalışıyor. Hatta neredeyse kıyas kabul etmiyor diyebilirim. Parmak izi konusunda son dönemde beni en çok heyecanlandıran cihazlar OnePlus 5 ailesi ve Xiaomi'nin amiral gemisi telefonları olmuştu. Ancak henüz birebir kıyaslama fırsatı bulamasam da Huawei bu konuda zirveye adını yazdıracak gibi görünüyor dostlar. Ben de yarattığı izlenim bu seviyede. Parmak izi okuma hızıyla son dönemde beni en çok heyecanlandıran cihazlar OnePlus 5 ailesi ve Xiaomi'nin güncel amiral gemisi modelleri olsa da birebir kıyaslama fırsatı henüz yakalayamasam da P20 Pro ile birlikte Huawei adını zirveye yazdırabilir dostlar. Buna şimdiden hazır olmanızda fayda var. Sandviç tasarım anlayışını baz alan telefonda ön ve arka kısmında cam kullanılırken araya da metal iskelet sistemi giriyor. Kenarlardan kıvrım yapan 2.5 boyutlu cama sahip telefon ergonomik anlamda kullanıcısını yormuyor ve keyifli bir deneyim sağlıyor. Önceki Huawei modellerinde olduğu gibi işçilik ve malzeme kalitesi kolayca beğenimi kazanan P20 Pro'da fiziksel kontrol butonları ise sağ kısmında toplanmış. Yüksekliğe bağlı olarak seyahat mesafesi iyi ayarlanan butonlar geri bildirim konusunda kullanıcısını üzmüyor ve basma eylemine karşılık iyi tepki veriyor. SIM kart yuvasının sol tarafta üst kısma konuşlandığı telefonda USB Tip-C konektörü ise alt bölümde yer alıyor. Burada biri olumlu, diğeri ise olumsuz iki detay daha bulunuyor. Önce kötü haberle başlayalım. Evet, ne yazık ki Huawei P20 Pro'da da aynı Mate 10 Pro'da olduğu gibi 3.5 mm kulaklık jack'i bulunmuyor. Yani sahip olduğunuz kablolu kulaklığı bu telefonla kullanmak için bir de adaptöre ihtiyacınız var. Güzel haber ise USB Tip-C konektörünün her iki tarafında saran hoparlör ızgaraları fake değil. Yani P20 Pro stereo ses sistemiyle geliyor ve yaptığım denemeler kapsamında ilk izlenim seviyesinde şunu söyleyebilirim ki telefonun ses kalitesi gerçekten muazzam. Bir güzel haber de telefonun tepe kısmında. Huawei kızılötesi sensör konusundaki ısrarını sürdürüyor ve gerçekten de iyi yapıyor. Bu sayede başta televizyonlar olmak üzere klima ve uyumlu kimi cihazları P20 Pro'yu kumanda gibi kullanarak yönetmek pekala mümkün. Sık kullandığım bir özellik olmasa da çevremden gözlemlediğim kadarıyla meraklı sayısı da yabana atılacak kadar az değil arkadaşlar. IP67 sertifikasına sahip olan P20 Pro bu konuda iPhone 10 aynı standartlarda suya ve toza karşı mukavemet gösterebilirken IP68 donanımı Samsung cihazlar rekabet çerçevesinde bir adım önden gitmek suretiyle başarısını devam ettiriyor. Gelelim tek elle kullanım deneyimi ve mobiliteye. 6.1 inç boyutunda ve 18.7:9 formatında OLED ekranla gelen telefon, yüksekliği itibariyle örneğin Galaxy Note 8'den yaklaşık bir parmak daha kısa, iPhone 10'dan ise yaklaşık yarım parmak daha uzun. Yani tek elle kullanım özellikle üst kenarlara erişim noktasında pek kolay değil. Güzel olan kısım ise şu, 4000 mAh ile rakiplerinin daha büyük pile sahip olmasına karşın incelikten taviz vermeyen bir telefon P20 Pro. 7.8 mm ile Galaxy S9 Plus'tan daha ince, iPhone 10'la da hemen hemen aynı kalınlık seviyesinde. Tasarım bölümünü sonlandırırken kamu spotumu da vereyim dostlar. Genel görünüm, dizayn ya da tasarım gerçekten öznel bir kriter. Dolayısıyla P20 Pro'nun genel görünümüne aşık olabilir, benden daha çok sevebilir veya dibine kadar eleştirebilirsiniz. Lütfen yorumlar bölümünde kendi kriterleriniz çerçevesinde düşüncelerinizi benimle paylaşmayı ihmal etmeyin. Huawei P20 Pro'nun 6.1 inç boyutunda ve 2240x1080 piksel çözünürlüğündeki OLED ekranı 18.7:9 görüntü oranı sunuyor. Yeni nesil tam görüş ekranı olarak tanımlanan ekran mimarisi farklı ışık koşullarında yüksek başarım üretmek üzerine şekillendirilmiş. İlk izlenim seviyesinde yorumlamam gerekirse P20 Pro'nun ekranı hem yeniden renk üretimi hem de dinamik aralık ve çıkabildiği en yüksek parlaklık seviyesiyle oldukça başarılı görünüyor. En iyi akıllı telefon ekranlarından birine sahip olan Samsung Galaxy Note 8'de yan yana getirdiğim zaman pek de aşağı kalır yanı olmadığını gördüm. Evet, çözünürlük bir miktar daha düşük. Sonucunda 2K yerine Full HD Plus'tan bahsediyorum ki bu da ister istemez keskinliğe bir miktar etki ediyor ama diğer taraftan gerek doygunluk gerekse de görüş açıları rekabetten kolay kolay kopmaz diye düşünüyorum. Bu arada Full HD Plus çözünürlük tercihi ile hem sistemin daha rahat ve akıcı çalışması hem de pil performansının mümkün olduğu kadar yüksek tutulması hedeflenmiş. Hoşuma giden bir başka detay ise ayarlar kısmındaki ekran bölümünde çok fazla seçeneğin sunuluyor olması. Burada sadece doğal renk tonlarının gösterilmesinden veya mavi ışık filtresinden bahsetmiyorum arkadaşlar. Aynı zamanda örneğin çenteye müdahale edebiliyorsunuz. Eğer çentiksiz bir kullanım deneyimi arz ediyorsanız bu kısım altında ilgili ayar seçeneğini kapatarak sağ ve sol tarafı doldurup çentiksiz bir telefon gibi kullanabiliyorsunuz P20 Pro'yu. Buna ek olarak telefonun doğal görüntü formatıyla uyumlu olmayan uygulamalar varsa bunları da isterseniz 18.7:9 görüntü formatıyla uyumlu şekilde çalıştırabiliyorsunuz. Kısacası en iyi ekrana sahip olduğunu söyleyemem belki ama kesinlikle en iyi ekranlardan birisiyle geliyor Huawei P20 Pro. Ne derece iyi olduğunu ise karşılaştırmalı testlerden sonra göreceğiz. Performansı etki eden temel bileşenlere baktığımız zamansa aslında karşımızda bir bakıma Mate 10 Pro'nun durduğunu söyleyebilirim. Huawei'in kendi çözümü olan Kirin 970 işlemcisine ek olarak cihazda 6 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi sunuluyor. Kısaca hatırlatmam gerekirse Kirin 970 platformu 4 adet Cortex-A53 ve 4 adet de Cortex-A73 çekirdeğinden oluşuyor. ARM'ın 12 çekirdekli Mali G72 MP12 grafik biriminden güç alan platform TSMC tarafından 10 nanometre üretim geometrisiyle hazırlanıyor. Her biri 16 bit genişliğinde 4 adet bellek kanalı üzerinde 1833 MHz low power DDR4 bellek desteği sunan platform özellikle işlemci tarafında yüksek başarım sunarken grafik performansı ise yük altına girdiği zaman ortaya çıkan watt başına performans kriterinde aynı oranla rekabetçi olamayabiliyor. Kaldı ki yeni nesil akıllı telefonların piyasaya çıkışıyla birlikte rekabet biraz daha farklı bir boyut kazanacak gibi. Kirin 970 aslında geçen yılın silikonu ve bu sene Cortex-A75 tasarımını baz alan ve buna ek olarak Mali G73 GPU'sunu kullanan platformlarla kıyasladığımız zaman performans tarafında belki bir adım geriye düşebilir. Mate 10 Pro'dan bildiğim ve test ettiğim üzere watt başına grafik performansım Samsung'un Exynos 8890 çözümüne yakın seyreden platform Snapdragon 835 ve devamı olan 45'e kıyaslandığı zamansa muhtemelen yarı yarıya geriden gelecek gibi görünüyor. Söz konusu olan grafik tarafındaki watt başına performans başarımı tabii ki. Ama kesin olan şu ki telefonların genel kalite çıtasında olduğu gibi Huawei'in işlemci tasarımları da düzenli olarak gelişiyor ve her jenerasyona daha iyi oluyor. Cat 18 modemle desteklenen Kirin 970'te 2 adet 14 bit ISP motoru bulunuyor. Burası önemli zira birazdan bahsedeceğim kamera sayısının artması ve çözünürlüğün yükselmesine bağlı olarak ISP'ye binen yük profilleri de değişiyor. İster istemez bu taraftaki başarım gerçekten kamera performansı için kritik önem arz edebiliyor. Kirin 970 aynı zamanda yapay zeka tarafında da oldukça güçlü bir platform. Yapay sinir ağ konseptini baz alan özel amaçlı işlem motoruyla desteklenen platform, kamera uygulamalarından ses analizine kadar farklı koşullarda yapay zeka ile ciddi performans kazanımları sağlayabiliyor. Güzel olan bir başka detay ise Android 8.1 ile gelen P20 Pro, Android'in kendi yapay zeka geliştirme arayüzü sayesinde yapay zeka tarafında daha yüksek performans sergileyebilecek. UFS 2.1 sınıfı depolama çipiyle 800 MB saniyenin üzerinde sıralı okuma performansı sunan telefon, 6 GB RAM ile de akıcı çalışma konusunda herhangi bir sıkıntı yaşamıyor, hiçbir şeyi riske atmıyor arkadaşlar. Kısacası Huawei P20 Pro bugün en hızlı işlemciye sahip değil belki ama şirketin dikey entegrasyondaki ısrarı gerçekten takdire şayan. Kesin olan şu ki günlük deneyim seviyesinde P20 Pro gerçekten çok hızlı çalışan bir cihaz, hatta daha hızlı çipe sahip kimi telefonlardan yer yer daha hızlı olduğunu da tecrübe edebiliriz zamanla, çünkü bu noktada optimizasyon kritik öneme sahip. Bu arada yeri gelmişken işlemcinin termal karakteristiğinden de bahsedeyim biraz isterseniz. Tecrübe ettiğim kadarıyla telefonun donanımsal kaynaklarının tam yük altında alan uygulamalarda uzun süreli kullanım esnasında rahatsız edici derecede bir ısınma beklemiyorum. İlk izlenim seviyesinde telefonun bende yarattığı izlenim bu yönde oldu arkadaşlar. Yapılan pek çok araştırma ve ortaya çıkan pek çok anket sonucu gösteriyor ki söz konusu akıllı telefon olduğu zaman kullanıcıların en fazla beklentiye girdiği ve en çok kullandığı özellik kamera oluyor. Peki bu motivasyon çerçevesinde Huawei P20 Pro ile bizlere neler sunuyor? Ne gibi yenilikler ve ne gibi sürprizler bizleri bekliyor? Hadi gelin şimdi hep birlikte Huawei P20 Pro'nun sahip olduğu kamera mimarisine daha yakından bakalım. Mate 10 Pro ile kamera, özellikle de fotoğraf konusunda güzel işler başaran Huawei P20 Pro ile çıtayı daha yukarı taşıyor. Ne de olsa 4 kameraya ve konsole düşündüğümüz zaman toplamda 92 megapiksel çözünürlük sunan bir telefondan bahsediyoruz. P20 Pro'nun en büyük özelliği arkada 3 tane kameraya sahip olması. Çift kamera konfigürasyonu üst seviye telefonlar arasında son dönemin en popüler akımlarından bir tanesi. Yalnız burada üreticiden üreticiye değişen farklı yöntemler gözlemliyoruz. Örneğin pek çok üretici ikinci kamera için telefoto tercihinde bulunarak daha çok bokeh üzerine giderken LG ve bazı diğer üreticiler ise ikinci kamerayı geniş açı için kullanıyordu. Huawei'in tercihi ise biri renkli, diğeri ise monokrom iki kamera kullanmaktan yanaydı. Yani tamamıyla farklı bir yönde ilerliyordu. Zira siyah beyaz sensörle olabilecek en yüksek detayı yakalamak ve ardından da diğer sensörden gelen renk bilgisiyle yüksek kalitede fotoğraf sunmak üzerine bir strateji izliyordu Huawei mühendisleri. Ancak telefotonun pratik faydalarını gözlemleyen firma süre gelen çift kamera anlayışına üçüncü bir kamerayla telefoto zenginliğini de kazandırmış durumda. Arkadaki kameraları özetlemem gerekirse monokrom kamera 20 megapiksel, RGB kamera 40 megapiksel ve telefoto kamera da 8 megapiksel çözünürlüğünde. Yani arka kamera paketi toplamda 68 megapiksellik bir değeri ulaşıyor. Diyafram seviyesinde ise telefoto f2.4 ile gelirken diğer iki kamera ise f1.6 ve f1.8 diğerlerini taşıyor. Yalnız burada bazı detayların üzerinde özellikle durmak gerekiyor. Çözünürlük konuşulabilecek bir veri belki ama tek başına yeterli bir argüman değil. Zira Nokia'nın döneminde 41 megapikselle daha fazlasını vaat eden modelleri de vardı. Ancak Huawei'nin iddialı olduğu bir başka konuysa ana kamera sistemi için sensör mimarisinde büyük piksellere hassasiyet göstermiş olması. P20 Pro'nun ana kamera sistemine güç veren sensörde 1.55 mikron büyüklüğünde pikseller bulunuyor. Bu da ister istemez daha fazla ışık alma kabiliyeti anlamına geliyor. Zaten donanım tarafındaki bu avantajını algoritmayla destekleyen Huawei, P20 Pro'nun kamera sisteminin 51.200 ISO seviyesine çıkabildiğini ve sadece bir lüks parlaklık seviyesinde bile tüm rakiplerinden daha detaylı fotoğraf çektiğini söylüyor. Sensör tarafında yapılan görüntü kalitesini arttırmaya yönelik güncelleştirmeler dışında renk sıcaklığı sensörüyle insan gözünün gördüğü renkleri yakalamak ve netleme kabiliyetini geliştirebilmek adına da çift kamera hanesinde sensörler arasında konuşulan lazer alıcı ve lazer verici de bence kritik öneme sahip. Elde ettiğim bilgilere göre P20 Pro'nun kamera paketine eşlik eden lazer odaklama sistemi 3 metreye kadar çalışabiliyor. Leica ile geliştirilen zoom sistemi sayesinde kamera 5x hibrit yakınlaştırma yapabiliyor. Fotoğrafçılık dünyasının yüzyıllardır en büyük sorunlarından biri olan titrek görüntüler için ise yapay zeka ile desteklenmiş 4 boyutlu netleme sistemi kullanılıyor. Burada Kirin 970'in derin öğrenme algoritmaları ve kamera yazılımı arasında yüksek hızlı armoni oluşturularak öngörüsel netlemeyi de işin içine katıp hareket halinde bile sürekli netleme yapan bir sistem ortaya çıkartılmış. Tüm bu iyileştirmeler sonucunda kamera sisteminin harekete geçme ve sonuç oluşturma süreci hızlanmış. Böylesine yüksek çözünürlükte görüntünün yakalandığı bir çekim deneyimi için Huawei, ses azaltma butonuna basılması, kameranın uyanarak netleme yapıp sahneyi yakalaması ve bunun galeride bitmiş ürün olarak sonuçlanmasının sadece 0.3 saniye sürdüğünü söylüyor. Bakın yanlış duymadınız, sadece 0.3 saniye. Benzer değerleri daha önce vaat eden ya da yakalayan firmalar olmuştu. Yalnız burada böylesine kompleks bir kamera mimarisinde bu derece yüksek çözünürlükte bir görüntü için elde edilen bu değerler ya da bu süreler gerçekten heyecan verici. Bu noktada Kirin 970 platformu içinde barındırdığı görüntü sinyal motoru ve UFS 2.1 tabanlı depolama çipiyle birlikte bunları yöneten firmware katmanın başarısını göz ardı etmemek gerekiyor. Samsung'un Galaxy S9 ailesinde olduğu gibi 720p'de 960 fps yani süper slow motion video kaydı yapabilen telefon, Master AI kamera yaklaşımı çerçevesinde derin öğrenme tabanlı yapay zeka yaklaşımıyla 19 farklı kamera kullanım senaryosunda kullanıcısı için ortam koşullarına en uygun kamera ayarlamasını yaparak fotoğraf kaydedebiliyor. Yapay zeka destekli kompozisyon özelliğiyle doğru sahne ayarlamasına yardımcı olan kamerada netleme için 4 saniyeye kadar uzatılmış pozlama özelliği de es geçirilmemiş. Kamera konusunda aslında anlatabileceğim çok fazla detay, özellik ve hikaye var. Örneğin anladığım kadarıyla kameranın yazılım bölümüne bazı eski Nokia çalışanlarının bünyesine katan Huawei'in Finlandiya'daki Ar-Ge merkezine katkı sağlamış gibi görünüyor. Neyse, sesinizi duyar gibiyim. Bu kadar çok iyileştirme, güncelleme ve özelliğin ortaya koyduğu fotoğraf kalitesi ne düzeyde? Sevgili dostlarım, ilk izlenim seviyesinde yaşadığım tecrübe gerçekten çok iyi. Gerek iyi ışık koşullarında gerekse de düşük ışıklı ortamlarda kamera gerçekten muazzam performans gösteriyor. Hızlı, tepkisel ve yüksek kalitede kayıt yapan bir kamera duruyor karşımızda. Yani paket oldukça güçlü ve rekabetçi. Kısacası Huawei bir kez daha üzerine koymayı başarmış. Söz konusu kamera performansı olduğu zaman. Canımı sıkan tek bir konu var. Bence Huawei bir an önce kamera arayüzünü değiştirmeli ve bu kadar çok özelliği, bu kadar çok işlevsel fonksiyonu daha rahat ve kolay yönetebileceğimiz bir arayüze geçiş yapmalı. Ama günün sonunda gerçekten heyecan verici bir kamerası var. Detaylıca test etmek ve diğer telefonlarla kıyaslamak için ben de sizler gibi sabırsızlanıyorum dostlarım. Bakalım rekabet çerçevesinde Samsung, Apple ve diğer marka cihazlara karşı Huawei P20 Pro tam olarak neler yapabilecek. Son olarak 24 megapiksel çözünürlüğündeki f2.0 diyaframa sahip olan ön kameradan da bahsedeyim. Hazırsanız şok olacağınız bir detayla başlıyorum. Telefonun ön kamerası sadece 720p video kaydedebiliyor. Evet, yanlış duymadınız. Sadece 720p video kaydedebiliyor. Bizler artık Full HD ötesinde, hatta 2K'nın ötesinde 4K video kaydı yapabilen ön kamera beklerken böylesine güçlü özelliklere sahip olan Huawei P20 Pro'nun ön kamerası HD video çekebiliyor ki bence bu konuya bir an önce el atmaları gerekiyor. Açıkçası bu tercih neden yapılmış emin değilim, ancak mevcut kurulum çerçevesinde Kirin 972 ISP'nin yani görüntü sinyal işlemcisinin band genişliği yetmiyor olabilir, çünkü bu telefonda az önce de anlattığım üzere yüksek çözünürlükte 3 tane arka kamera bulunuyor arkadaşlar. Ama bu tahminlerden sadece bir tanesi. Gerçekte asıl nedenin ne olduğunu Huawei açıklamadığı sürece çok kolay tespit edemeyeceğiz. Huawei P20 Pro Android 8.1 üzerine çalışan en yeni EMUI arayüzünü kullanıyor. Seveni de çok sevmeyeni de. Ama son derece hızlı ve tepkisel çalıştığı kesin. Çin menşeli bir launcher klasiği olarak ilk etapta uygulama çekmecesi olmayan arayüzü isterseniz ilgili ayarı yaparak uygulama çekmecesiyle daha standart bir Android deneyimi kapsamında kullanabiliyorsunuz. Mate 10 Pro ile kıyasladığımda yazılım seviyesinde belki de şu an için ortaya çıkan en büyük fark Android 8.1'in kendisi. Android 8.1'in sahip olduğu yapay zeka apisi, Kirin 970 ve diğer platformlarda bulunan nöral işlem birimlerinin daha etkin ve verimli kullanılmasını sağlıyor. Kaldı ki P20 Pro'da bu yöndeki iyileştirmeler sayesinde galeridik fotoğrafları 100 kategori altında son derece hızlı şekilde sınıflandırabiliyor. Hatta yapay zeka sayesinde fotoğrafları estetik skoruna göre sınıflandırmak dahi mümkün. Ayarlar kısmı altında çok fazla seçenek sunan yazılımda pratik kullanımı etkileyen bazı yenilikler de var. Örneğin Huawei Share 2.0 özelliği ile herhangi bir kablo bağlantısı olmadan telefon, bilgisayar ve Mac arasında hızlı dosya paylaşımı mümkün kılınmış. Yenilenen Huawei Clone uygulamasıyla da artık dosya transferi 5 kat daha hızlı. Örneğin 32 GB'lık dosyanın aktarım süresi 19 dakikaya düşürülmüş durumda. Her ne kadar cihazda Bluetooth 5.0 desteği olmasa da Bluetooth üzerinden müzik dinlemek isteyenler için aktarım hızı 1 megabit saniye hızlarına yükseltilmiş durumda ve buna ek olarak Dolby Atmos desteği tarafındaki eklemeler de telefonun müzik deneyimine katkı sağlayan güncelleştirmeler arasında. İşin aslı, daha pek çok şeyden bahsedebilirim belki ama artık kalan kısımları yapacağımız detaylı incelemeye bırakalım isterseniz. Özetlemem gerekirse Huawei P20 Pro gerek sahip olduğu yeni nesil kamera sistemi, gerekse de beraberinde gelen bazı başka özellikler ve tasarım tarafındaki Twilight adını taşıyan çift renk tonuyla gerçekten güzel bir telefon olmuş. Umarım Türkiye'ye rekabetçi bir fiyatla girer, çünkü ne kadar iyi olursa olsun fiyatlandırma kötü olduğu zaman bir ürünün ticari başarı elde etmesi çok kolay olmayabiliyor. Ama paket olarak bakıldığı zaman bazı eksikleri ve kusurları var. Onlar gerçekten önemli. Özellikle ön kamera tarafında HD video kaydı bence bu telefona yakışmayan kısımlardan bir tanesi, ama toplamda bakıldığı zaman gerçekten Huawei'in üstüne koyarak geldiğini gösteren başarılı bir paket olmuş diyebilirim dostlar. Ben Erdo Özdağ, bu videomuzda Huawei P20 Pro'ya yakından bakmış olduk. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşça kalın, kendinize çok iyi bakın.